Mantıkut Tahir, 18. ayrım, sayfa 180. Hütüt dedi ki, elest aşıklarının mıknatısı her şeyin kendisiyle keşfedildiği yüce himmettir. Yüce himme sahiplerini aradıkları her şey hemen meydana çıkar. Kim bir zerre olsun himmetten nasibini almışsa, o zerreyle güneşi bile geride bırakır. Alem mülkünün özü himmettir. Can kuşunun kolu kanadı himmettir. Anlatıldığına göre Yusuf'u satarlarken Mısırlılar ona sahip olma şevkinden yanıp yakılıyorlardı. Satın alıcılar çoğalmaya başlayınca satıcılar 5 misli ağırlığınca misk istediler. Kanlara bulanmış ihtiyar bir kadın elinde kaç tane iplik yumağı vardı. Bağırarak halkın arasına karıştı. Dedi ki, "Ey Kenanlıyı, parantez içinde Yusuf'u, satan tellal, bu çocuğun arzusundan aklım başımdan gitti. Bunu almak için 10 yumbak iplik yayırdım. Bunları benden alıp bu çocuğu bana sat ve hiçbir şey söylemeden çocuğun elini elime koy." Adam gülüp dedi ki, "Ey saf kadın, bu eşi bulunmaz yetim senin harcın değil. Bu cemiyette bu çocuk için yüzlerce hazine verecekler var. Sen nerede, yumaklarınla bunu satın almak nerede?" İhtiyar kadın dedi ki, "Kimsenin bu çocuğu bunlara satmayacağını çok iyi biliyordum. Ama şimdi ister dost olsun ister düşman, herkes bu kadın da onun alıcılarındandı diyeceklerdir. Bu bana yeter." Yüce himmete sahip olmayan gönül hiçbir zaman sonsuz bir mülke nail olamaz. O yüce padişahın, parantez içinde İbrahim Ethem, padişahlığı ateşe vermesi himmetinden kaynaklanıyordu. Padişahlığı hüsran nedeni görünce yüz binlerce devlete erdi. Hatta bundan 100 kat fazlasını bile gördü. Çünkü o yüce himmetiyle işe koyuldu ve bu necis mülkten bıkıp usandı. İnsanın himmet gözü güneş görücü olursa zerreyle oturup kalkması nasıl mümkün olabilir? Adamın biri her zaman kimsesizliğinden hayıflanır, yoksulluğundan dolayı ağlayıp inlerdi. İbrahim Ethem ona dedi ki, "Ey oğul, sen bu yoksulluğu ucuza mı aldın?" Adam dedi ki, "Bu ne biçim bir söz? Kim yoksulluk satın alır, utan." İbrahim Ethem dedi ki, "Ben alemin mülküne verip yoksulluğu satın aldım. Ve bunu canı gönülden seçtim. Şu anda bile yoksulluğun bir anını yüzlerce aleme karşılık satın alırım. Çünkü benim için her lahzasının değeri vardır. Ben bu metayı çok değerli bulduğumdan padişahlıktan tamamıyla veda ettim. Şüphesiz ben bunun kıymetini biliyorum ama sen bunu bilmiyorsun. Ben şükrünü yerine getiriyorum ama sen getirmiyorsun. Himmet ehli olanlar canlarını ve gönüllerini elden verdiler. Yıllarca yanıp yakılmaya razı oldular. Onların himmet kuşları Hazreti Hakk'a yakın oldu. Hem dünyadan hem de dinden geçtiler. Eğer sen böyle bir himmetin eri değilsen buradan uzaklaş. Ey tembel, sen bu nimete layık değilsin." Şeyh Guri himmetiyle tamamen külle ermiş bir zattı. Mezuplarla birlikte köprünün altından geçiyordu. Tesadüfen Sultan Sencer de tam bir tantana ile oradan geçiyordu, dedi ki, "Köprünün altındaki bu insanlar kimdir?" Şeyh dedi ki, "Hepimiz başsız ayaksızız ve bu iki haletin birinden de ırak değiliz. Eğer bizim daimi dostumuzsan seni çabucak bu dünyadan çekip alırız. Eğer bizim dostumuz değil de düşmanımızsan seni çabucak dininden ederiz. Dostluğumuzu ve düşmanlığımıza bir bak. Eğer ayağını çabuk tutarsan nasıl rüsva olacağını da görürsün. Bir an olsun köprünün altına gelirsen bütün bu tantanadan, bu heva ve hevesten kurtulursun." Sultan Sencer dedi ki, "Ben sizin adamınız değilim. Sizi ne severim ne de buğz ederim. Ne düşmanınız ne de dostunuz. Harmanımın yanmaması için şimdi hemen gidiyorum. Sizinle ne iftihar ederim ne de yerinirim. Sizin iyinizle de kötünüzle de işim yok." Himmet çevik kanatlı kuş gibi gelir ve her zaman seyrinde biraz daha hızlı uçar. Uçtuğunda ferasetiyle uçar ve yaratılışın aslına doğru seyre koyulur. Onun seyri alemin afakından üstündür. O uyanıklıktan da sarhoşluktan da afidir. Bir mezup gece yarısı güzel güzel ağlıyor ve diyordu ki, "Ben bu alemin ne olduğunu söyleyeyim. Bizim içinde olduğumuz ve cahilliğimizden dolayı içinde piştiğimiz ağzı kapalı bir hokkadır. Ecel bu hokkanın ağzını açtığı zaman kanadı olan herkes ezele tek uçar. Ama kanadı olmayan kimse hokkanın içinde yüzlerce belaya müptela olur. Himmet kuşunun mana alemine doğru uçması için kendisini kanatlandır. Akla gönül ver. Cana hal bağışla. Hokkanın ağzını açmadan önce yol kuşu ol. Kol kanat çıkarıp uç. Ya da kolun ve kanadınla birlikte kendini de yak. Böylece herkesten öne çıkmış olursun. Başka bir kuş dedi ki, o padişahın huzurunda insaf ve vefa nasıldır? Hak Teâlâ bana getirince insaf verdi. Hiç kimseye de vefasızlık etmedim. Kim bu iki sıfatı kendisinde toplarsa marifetteki mertebesi nasıldır? Hütüt dedi ki, insaf kurtuluşun sultanıdır. İnsaf sahibi olanlar boş şeylerden kurtulur. İnsaf sahibi olman, ömür boyunca rükû ve secdede ibadet etmenden daha iyidir. Her iki alemde de insaf ve adaletten daha üstün bir nimet ve cömertlik yoktur. Unutma ki, insaf sahibi olan ve insaflı hareket eden kimse riyakâr olamaz. Erler insafı kimseden almadılar. Bir hayli kendiliklerinden insafa geldiler. Ahmet bin Hanbel, asrının imamıydı. Faziletlerini beyan etmenin imkanı yok. Tefekkürden ve ilimden arındığı zamanlarda hemen Bişri Hafi'nin huzuruna giderdi. Eğer birileri onu Bişri'nin yanında görseydi hemen onu kınamaya başlardı. Derlerdi ki, sen alimin imamısın, senden daha alim kimse gelmez artık. Kimsenin sözünü dinlemiyor, bu başı açık, ayakları yalın adamın yanına koşuyorsun. Bunun üzerine Ahmet bin Hanbel diyordu ki, ben hadis ve sünnette herkesten daha alimim. İlmi konuları ben ondan çok daha iyi biliyorum. Lakin o Allah'ı benden daha iyi tanıyor. Ey insafsızlığından haberi olmayan! Hak yolunu görenlerin insafına bir an için bak. Hinduların yaşlı bir padişahı vardı. Sultan Mahmud'un askerlerine esir oldu. Askerler onu Sultan Mahmud'un yanına götürdüler. Sonunda Müslüman oldu. Hem aşinalık nişanesi buldu hem de iki alemden kurtuldu. O günden sonra tek başına bir çadırda otururdu. Gönlünü elden vermiş, sevdaya tutulmuştu. Gece gündüz ağlıyor ve yanıp yakılıyordu. Gecesi gündüzünden, gündüzü de gecesinden beterdi. Ağlayıp inlemeleri iyice artınca Sultan Mahmud onun durumundan haberdar oldu. Sultan Mahmud onu huzuruna çağırdı ve dedi ki, sana eskiden sahip olduğum mülkün 100 kat fazlasını veririm. Sen bir padişahsın, kendi haline ağlama. Ne zamana kadar ağlayıp duracaksın? Daha fazla ağlama. Hindu padişahı dedi ki, ey padişah, ben mal ve makam için ağlamıyorum. Allahü Teala yarın kıyamet gününde benden sorsa ve derse ki, ey ahdinde durmayan vefasız, benim gibi birine karşı cefa tohumları ektin. Eğer Mahmud dünya kadar yiğit süvari askeriyle ülkene gelmeseydi, sen beni hatırlamayacaktın. Bu nasıl olur? Bu yanlışlık ve vefasızlık değil de nedir? Ben senin için ordu hazırlarken sen de başkası için ordu hazırlıyordun. Askerler gelmeden aklından bile geçmiyordum. Seni dost olarak mı çağırayım yoksa düşman olarak mı? Ne zamana kadar ben vefa edeceğim sen de cefa edeceksin. Vefadarlığa böyle cevap vermek reva değildir. Eğer Hak Teâlâ'dan böyle bir hitap gelirse bu vefasızlığın cevabını nasıl verebilirim? Bu yüzden utanıyorum ve ızdıraplar içindeyim. Ey genç padişah! İşte bu yaşlının ağlamasının sebebi budur. İnsaf ve vefadarlık sözlerini işit ve iyilik divanının derslerini dinle. Eğer vefadarsan yola çıkmaya azmet. Yoksa oturup bu işten el çek. Vefa firistinde yazılan şeylere uymamak yiğitlik ve erliğe uygun değildir. Gazi'nin biri savaş anında namaz kılmak için kendisiyle savaştığı kafirden mühlet istedi. Kafir mühlet verdi, o da namazını kıldı. Sonra bir daha gelip daha güçlü bir şekilde savaştı. Kafirin de kendisine göre namazı vardı, o da mühlet isteyip meydandan ayrıldı. Kafir tertemiz bir köşe seçti. Sonra putun karşısında başını secdeye koydu. Gazi onu başı secdede görünce dedi ki, İşte şimdi fırsatı ele geçirdim. O kafire kılıç darbesi indireceği sırada gökyüzünde hatiften bir ses işitti. Ey tepeden tırnağa vefasız olan adam! Ne kadar da güzel ahdine vefa ediyorsun. O sana mühlet verdiği için kılıcını çekmedi. Ama eğer sen ona kılıç çekersen bu cehaletin ta kendisi olur. Ey ahitlerinize vefa edin ayetini okumayan ve yolunu şaşırıp ahdine vefa etmeyen adam! Kafir bundan önce iyilik yaptı, sen de bundan fazla ileri gidip namertlik yapma. O iyilik yapıyor, sense kötülük yapıyorsun. Sana yapılmasını istediğin şeyleri başkasına yap. Kafir de bile vefa ve emniyet varken, mümin olmana rağmen, sende vefa nerede? Ey imanında şüphe olan Müslüman, vefadarlıkta kafirden de aşağıdasın. Gazi bu sözleri işittikten sonra yerinde donup kaldı. Tepeden tırnağa terlere gark oldu. Kafir o gaziyi elinde kılıcıyla ağlamaklı ve şaşkın bir halde görünce dedi ki, neden ağlıyorsun? Gazi doğrusunu söyledi, şimdi beni azarladılar. Senin için bana vefasız dediler. Benim bu ağlamalarım senin kahrın yüzündendir. Kafir bu olayı açıkça işitince önce feryat etti sonra da ağlamaya başladı. Dedi ki, o cebbar olan Allah ayıplı düşmanı yüzünden kendi mahbubunu, mümin olmasına rağmen vefadarlık yüzünden böyle azarlıyorsa, benim gibi sayısız vefasızlık edenin hali nice olur. Bana İslam'ı anlat, iman getireyim. Şirki yakıp desturat-ı şeriata uyayım. Yazıklar olsun ki gönlümde bu kadar bağ varmış. Ben böyle bir Allah'tan gafil kalmışım. Ey hakkı talep etmeyen! Sen o Allah'a karşı yeterince edepsizlik edip vefasızlık gösterdin. Lakin o sabrediyor. Bir gün gelecek, felek bütün yaptıklarını bir bir yüzüne vuracaktır. Yusuf'un 10 kardeşi kıtlıktan bunalmıştı. Uzak yoldan Yusuf'un yanına geldiler. Çaresizlikten durumlarını anlattılar. Bu sıkıntıları için çare istediler. Yusuf yüzünü peçenin ardında gizlemişti. O an önünde de bir tas vardı. Yusuf açıkça elini tasa vurdu. Tas zar zar inlemeye başladı. Hikmetlere vakıf olan Yusuf dedi ki, bu tasın ne dediğini biliyor musunuz? O zaman 10 kardeş acizliklerinden dolayı Yusuf'un huzurunda ağız açtılar. Hep birlikte dediler ki, ey hak bilir aziz, kim bu tastan ne ses geldiğini bilebilir ki? O zaman Yusuf dedi ki, ey gevşekler, ben bu tasın sizler için ne söylediğini çok iyi biliyorum. Yusuf sözlerine devam edip dedi ki, tas sizin bundan önce çok güzel başka bir kardeşinizin olduğunu söyledi. İsmi Yusuf'muş ve yaşça sizden ufakmış. İyilikte hepinizin öncüsüymüş. Yusuf tekrar elini tasa vurdu. Tastan bir daha inleme sesleri gelmeye başladı. Yusuf dedi ki, tas diyor ki, hep birlikte Yusuf'u bir kuyuya atmışsınız ve sonra da günahsız bir kurdu getirip öldürmüşsünüz. Hileyle Yusuf'un gömleğini kana bulamışsınız ve bununla Yakup'un gönlünü kanlara gark etmişsiniz. Yusuf bir defa daha tasa elini sürdü. Tas yine bir başka şekilde ses çıkardı. Dedi ki, tas diyor ki, bu işinizle babanızın yüreğini yakmışsınız ve ay yüzlü Yusuf'u satmışsınız. Allah'tan utanın, böyle bir kafirliği kardeşinize nasıl yapabildiniz? O topluluk bu sözlerden dolayı şaşırıp kaldı. Ekmek için gelmişlerdi ama utançlarından eriyip su oldular. Gerçi Yusuf'u bundan çok önce satmışlardı ama o an bu sözlerden dolayı üzülüp kendilerinden geçtiler. Onlar Yusuf'u o zamanlar kuyuya attıkları için şimdi de kendileri bela kuyusuna düştüler. Kim bu kıssayı işitir de bundan ibret almazsa gözleri kördür. Ey hakikatten habersiz! Bu kıssaya o kadar dalma. Bütün bunlar senin hali hikayendir. Yaptığın bütün bu vefasızlıkları aşinalık nuruyla yapmadın. Eğer birileri tasa el vuracak olursa ömür boyunca yaptığın kötü işlerin bundan fazla olduğunu görürsün. Bekle de seni uykudan uyandırsınlar. Dinetinden belaya duçar kılsınlar. Bekle de yarın kafirliğinden ve hatalarından dolayı çekeceğin cefaları gör. Bütün bunları yüzüne karşı söyleyecek ve bir bir sayıp dökecekler. Kulağına o kadar tas sesi geldiğinde bilmiyorum, akim ve fikrin kalacak mı? Ey işlerinde karınca gibi ağır ve aksak olan! Sen tasın dibinde belaya tutulmuşsun. Ne zamana dek baş aşağı olmuş bir halde tasın etrafında dönüp duracaksın? Vazgeç, bu kanlara gark olmuş bir tastır. Tasın içinde kalıp müptela olursan bu tastan her an başka bir ses gelir. Ey hak bilir! Kanadını açıp geç! Yoksa tasın sesinden rüsva olur gidersin. Başka bir kuş Hütüt'e sordu. Ey yol gösterici! O dergahta küstahlık reva mıdır? Eğer birisi büyük bir küstahlık yaparsa bunun ardında korkuya kapılır mı? Başka bir kuş Hütüt'e sordu. Ey yol gösterici! O dergahta küstahlık reva mıdır? Eğer birisi büyük bir küstahlık yaparsa bunun ardından korkuya kapılır mı? 18. ayrımın sonu. Sayfa 190.